Hayırlı akşamlar kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Erkan Radyo'dan hepinize enişten dileklerimle selamlıyorum. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte ekonomiye dair öne çıkan konuları ele almaya devam ediyoruz. Sayın hocam, bu hafta isterseniz yine her zaman olduğu gibi ekonominin öne çıkan konularını değerlendirip geçen haftadan bu zamana kadar ekonominin gündeme düşen konularını değerlendirip arkasından sürdürülebilir kalkınma konusunu değerlendirmeye devam ediyorduk. O konuyla devam edebiliriz diyorum.
Hay hay.
Şimdi ilk olarak bir hükümet değişimi oldu. Onu açıklayabiliriz. Dinleyicilerimizin de bildiği şekilde yeni kabine tabii ortaya çıktı. Pazar günü güven oylamasının yapılması bekleniyor. Yani bunun ekonomiye neler getireceğiyle ilgili bir değerlendirmede bulunmanızı istersem neler söyleyebilirsiniz?
Tabii ilk netice hemen bakanların listesinin açıklanması sonrası dövizde yaşanan değişmeydi. O bir gösterge oldu açıkçası. Ekonominin, reel ekonominin o anlamda mevcut olan yönetim yapısına olan güveni tazelenmiş oldu ya da güven pekişmesi ortaya çıktı. İşte Merkez Bankası'nın da o anlamda yaklaşımı bu noktada çok olumlu, evet, öyle diyelim. Yani ekonomi ve idari, siyasi idari hükümet arasındaki bağın Türkiye'de çok güçlü olduğu da bir aşikar. Bu çerçevede son derece olumlu bir gelişme olduğu söylenebilir. Evet. Burada özellikle ekonominin daha önceki bir takım temel aktörlerinin yine karar alma süreçlerinde belirleyici olmasının devamı diyelim. Evet. Bu güveni tazeleyen önemli hususlardan bir tanesiydi. Ya sadece hükümetin kuruluyor oluşu değil. Aynı zamanda daha önce uygulanan politikaların, en azından sıkı para politikası ve maliye politikalarının diyelim, disipline edici maliye politikalarının devam ediyor oluşu, olacak oluşunun beklentisi. İlaveten de yine Mehmet Şimşek'in daha önceki açıklamalarında yapısal dönüşümlerde şart beyanı gibi açıklamaları. İleride Türkiye'nin ekonomik ve mali tabii dolayısıyla alanda iyi günler ya da daha önce öngörülen ya da beklenen süreçte devam edeceğini gösterdi. Bu oldukça olumlu bir gidişat. Hele bir de enflasyonun hala düşme trendinde oluşu. Her ne kadar Türk lirasının diğer dövizler karşısındaki değerlemesinde bir takım problemler var olsa bile yani. Dış dünyanın da o noktada Türkiye'nin o büyüme öncelikli tercihlerini de destekleyecek tarzda bir ivme ortaya koyması oldukça olumlu bir gidişat diye düşünüyorum.
Evet hocam, yani piyasalara en azından ilk gözlemler olumsuz bir yansıma olmayacağı ve aynı istikrarın devam edeceği yönünde diyebiliriz herhalde.
Yani bundan sonra örneğin dövizi daha aşağılara iner görebiliriz.
İnşallah. Şimdi ekonomilerin belki en önemli problemlerinden biri de kayıt dışı istihdam. Yani kayıt dışıyla mücadele de bizim ülkemiz için düşündüğümüzde öncelikli oluyor. Bununla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı'nın bir açıklaması var, dikkatimi çekmişti, Yakup Süngün'ün. Şimdi %32'lere gerilediğini, yani ama bu tabii nereden olduğu önemli. 2002'de %52 olan kayıt dışı istihdam bugünler itibariyle %32'ye gerilemiş. Bu da muhtemelen kayıt dışıyla mücadelede önemli bir adım. Ve bir 5 yıl içerisinde de bunun %10'lar seviyesine geriletilmesi de düşünce hedefte olan bir çalışma. Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz?
Türkiye yaklaşık son 10 yıldır diyelim. Evet. Bu noktayı, bu konuyu, kayıt dışılığı ciddi bir problem alanı olarak kendisi de seçmişti zaten.
Evet.
Ekonominin kontrolü diyelim, yönetimi noktasında bu kayıt dışılığın giderilmesi önemli bir ihtiyaçtı, bir zaruretti.
Evet.
Bu noktada belki çok uzun yıllardır bir çaba vardı ama siyasetin o noktadaki etki yetersizliği diyelim, azlığı bunu önleyemiyor idi. Fakat son işte 10 küsür yılda bir takım başka gelişmeler ortaya çıkmıştı. Birincisi siyasetteki istikrar diyelim. Takip süreçlerinin etkinliğini artırdı.
Evet.
İkincisi de takibi kolaylaştıran, izlemeyi kolaylaştıran teknik ya da kurumsal alandaki bir takım gelişmelerdi. Birincisi iletişim, haberleşme teknolojisinin getirmiş olduğu yeni fırsatlar oldu bu noktada. Özellikle dış dünyanın da bu noktada entegre oluşu diyelim süreci. Girdi, çıktı, ham madde, ürün işte gibi hususları daha bütüncül bir mekanizma içinde takip etme fırsatı doğdu yeni teknolojiyle. İkincisi de var olan kurumlar diyelim bu noktada çok daha güç kazandılar. İşte başta bakanlıkların o anlamda merkez ve taşra teşkilatlarındaki iletişim gücü artışı. İkincisi finans sektöründe önemli aracılar olan bankaların daha büyük etkinlik alanı oluşturmaları kayıt dışılığı ister istemez azalma yönünde götürdü. İşte malumunuz işte dünyada küçücük para hareketlerinin bile artık takip edilebildiği bir bütünlük, teknoloji ve kurumsallaşma var. Bu ortamda aksi olamazdı zaten ama her şeye rağmen bu Türkiye'de siyasetin de ya da devletin bir başarısı. Yani %30'lara ki ifadeler o şekilde düştüğü kabul edilirse gerçekten çok önemli bir gelişme. Bunun doğal sonuçlarını hepimiz hissediyoruz. Nedir? Devletin bu noktada örneğin vergi gelirlerindeki artış diyelim. Evet. Almış olduğu kararların yaptırım gücünün artışı diyelim.
Etkinliğin
artışı. Ekonomiyi çok daha böyle öngörülebilir, yürütülebilir bir düzeye taşıdı. Bu çok olumlu bir adımdır. Tabii daha da öteye gitmesi beklentimiz.
Evet hocam, sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten bu ekonomiye maddi olarak katkısı da yüksek. Şimdi kayıt dışı işsizlik oranındaki bir puanlık düşüşün 1.8 milyar lira Türk lirası olarak ekonomiye bir katkısı, geri dönüş sağladığını düşünürsek ki şu an mevcut azalmayla beraber 36 milyar lira değerinde ekonomiye bir katkı girdiğini düşünürsek bu rakamın büyüklüğü de yapılan bu mücadelenin sonucunu göstermiş olması açısından anlamlı görünüyor diyebiliriz. Bir de yeni bir düzenleme var hocam, çalışma hayatıyla ilgili. Onu da ben burada ifade etmek istiyorum. Belki dinleyicilerimizin de ilgi alanına giriyordur, mutlaka bir kısmının giriyordur. Yaklaşık 40 meslekte yeterlilik belgesi getiriliyor. Yani 26 Mayıs'tan itibaren 40 meslekte yeterlilik belgesi olmayanlar çalışamayacak. Şayet yeterlilik belgesi olmayan çalıştırılırsa işverene veyahut da işveren vekiline 500 lira gibi bir maddi ceza öngörülüyor. Tabii bu sektörlerin özellikle iş güvenliğinin ön plana çıktığı sektörlerde olduğunu görüyoruz. Örneğin inşaat boyacısı, sıvacısı, duvarcı ve betonarme demircisi gibi mesleki bilgi becerinin ve tabii güvenlik önlemlerinin ön plana olduğu mesleklerde olduğunu görüyoruz. Ve bunlar 26 Mayıs'tan itibaren de yürürlüğe gireceği ifade ediliyor.
Evet, bu da çok olumlu bir gidişat. Hakikaten bir ihtiyaçtı.
Evet.
Malumunuz sanayicinin en çok dert yandığı hususlardan bir tanesi ara kademe elemanı yokluğuydu.
Evet.
Özellikle meslek liselerinin işte o puan kırılmalar süreçlerine dahil edilmesi o noktada genel liseye öğrencinin yönelmişiyle beraber nitelikli ara gücü elemanı ihtiyacının zirveye çıktığı bir dönemi geçirdi Türkiye. Bunun benzeri aslında pek gündeme düşmüyordu ama bu mesleki alan içinde geçerli idi. Hepimizin bir şekilde bu tür meslek grupları ile teması oluyor.
Evet.
Kimimiz ev alırken, kimimiz işte ev değiştirirken ya da bir şekilde tadilat ve tamirat yaptırırken işte boya badanadan tutun da işte tıraş olmaya kadar yerine göre değil mi? Bu küçük ara demeyeceğim ama mahalli düzeyde yerleşmiş olan kentin içinde yaşayan bu esnaf grubunun adeta birer paydaşı hükmündeydik.
Evet.
Ve bunlarla da hepimizin bir şekilde o karşılaşmışlığında hem kolaylık hem de zorluğu söz konusu olmuştur. Mesleğe giriş ve mesleği icra etme süreçlerinin takip edilir olmayışı diyelim. Bir şart ya da asgari bir şart ya da yeterlilik ölçütünün sürekli olarak takip edilebilir bir uygulamaya dönüştürülemeyişi süreçleri çok zor duruma da getiriyordu açıkçası. Öngörülen işi zamanında bitirememe, öteleme, kalite ya da fiyatlama gibi hususlarda hem mesleğe girme, icra etme hem de ilerideki uygulamada hesap sorma, denetleme süreçlerini boşa çıkarıyordu.
Evet.
Bu yönüyle son derece olumlu bir adım olarak gözüküyor. Bu çerçevede artık bundan sonra her mesleğin yeterliliği noktasında insanlar daha güvenle, yani muhatap olarak karşılarına çıkan telefonla ya da yüz yüze karşılaştıklarında önlerine düşen bu tür elemanların ya da kurumların ya da kişilerin diyelim hangi standartta hizmet verecekleri daha kolay tespit edilecek ve takip edilecek demektir bu. Yani devlet bunları da kayıt altına alıyor.
Anlıyorsun,
evet. Aslında. Ya bu hem tüketici açısından anlamlı, hem de o kendi mesleklerinin geleceği açısından anlamlı.
Evet hocam. Belki son olarak şuna da değinebiliriz. Yurt dışıyla bağlantısı olan, Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haber. Türkiye ve Çin yeniden İpek Yolu o projesi vardı. Malum birçok dinleyicimiz de haberdardır bu konuda. Yeniden canlandırmakla ilgili bir adımda bulundular. Şimdi Çin'in amacının şu şekilde olduğu söyleniyor. İpek Yolu'nu 3 koridor üzerinden canlandırmak istiyor. Bu koridorlardan biri de orta koridor denilen ve Türkiye'yi önemli ilgilendiren bir konu. Ve yaklaşık bu koridora Çin'in 8 trilyon dolar yatırım yapması bekleniyor. Ve bu konuyla ilgili anlaşmanın da, daha doğrusu kararın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de onaylandığını görüyoruz. Komisyondan geçmiş en azından. Belki Türkiye ekonomisi için koridorun bittiğinde Türkiye ekonomisi için de herhalde önemli bir getirisi olacak. Çünkü İngiltere'ye kadar uzanması beklenen bir koridor.
Şimdi tabii dünyanın o entegre oluşu öncekinden çok daha yoğun. İşte evet. Bir zamanlar Roma dünyasında evet doğunun ürettiği malı batı dünyası işte o klasik ticaret hatları üzerinden talep ederek alıp tüketiyordu. Ama arada başka unsurlar pek yoktu. Yani üretici Çin, alıcı da Akdeniz dünyası ve Roma'sıydı yani.
Evet.
İşte Osmanlı dünyasında da yine başta Osmanlı toplumu diyelim. Arkasından da Batı Avrupa'nın artan talep gücüyle bu hat yine devam etti. Ama çok fazla diyelim ki bunların dışında dünyanın rekabete dahil olduğu bir süreç yoktu. Ama 21. yüzyılda adeta dünya küresel sisteminde her üretilenin hem üretim süreçlerinde hem de tüketim süreçlerinde hiç öngörülemeyen, akla gelmeyen ülkelerle bağı var artık. Yerine göre üretilen bir malın muhatabı, yerine göre Türkiye'nin yanında Nijerya olabiliyor, Somali olabiliyor ya da Danimarka olabiliyor. Hem bütün muhataplar, talep edenler adeta aynı oranda o talebi oluşturuyorlar.
Evet.
Dünyada çünkü ortak bir üretim kültürü, ortak bir tüketim kültürü özelinde bir gelişme ortaya çıktı. Bütün bunlar yan yana konulduğunda kalıcı diyelim usuller ya da kurumsal ilişkiler ağlarını kurgulamak şart haline geldi. Böylesi bir demir yolu hattı diyelim, bir ulaşım hattını kurgulamak var olan ülkelerin, bu hat üzerinde var olan ülkelerin hem talep etme rekabetlerinde artı oluşturacak.
Evet.
Hem de üretmiş oldukları malların pazarlanmasında bir artı oluşturacaktır. Her halükarda evet dünya hala istikrarsız bir dünya ama böylesi ekonomik mecburiyetler, zorunluluklar ülkeleri daha ciddi tedbir almaya, daha barışçıl örneğin birbirine daha bağımlı olmaktan kaynaklanan daha barışçıl davranmayı itecektir. Bunlar da her şeye rağmen ileride Türkiye açısından öncelikle Avrupa ve Orta Asya, Uzak Doğu açısından daha olumlu bir dünyanın varlığının işareti diye düşünülebilir.
Evet hocam, aslında bilinen diyelim insanlık tarihinin en eski ticaret yollarından biri İpek Yolu, biri de Baharat Yolu'ydu. Belki ortaokuldan itibaren birçok kimse İpek ve Baharat Yollarını öğreniyor. O zamanlar tabii İpek Yolu deve kervanlarıyla ya da yaya olarak aşılmaya çalışılan İpek Yolu bugün teknolojiyle beraber hızlı trenlerle aşılacak. Bir taraftan Çin'i, öbür taraftan Çin'i İngiltere'ye bağlayacak. Tabii burada özellikle orta koridorun önemi Türkiye açısından, çünkü Türkiye'den geçecek. Ve bunun da tabii ekonomiye katkısı da olumlu yönde mutlaka olacak. En azından yapılan yatırımlar bile sizin de ifade ettiğiniz gibi çok önemli. Artı sizin ifade ettiğiniz gibi malların pazara girmesi veyahut da talebin bu noktada yansıması gerçekten önemli görünüyor.
Tabii şimdi yüksek teknoloji mevcut olan dünyada hiç beklenmeyen, daha önce akla gelmeyecek olan bir takım kolaylıklar getirdi. İşte örneğin hava ulaşımı örneğin değil mi? Ülkeler adeta birer saat, ikişer saatlik mesafelere getirdi. Mal hareketleri bu noktada faktör hareketleri çok zor değil ama bir boyut var. Havacılık her şeye rağmen hala maliyeti çok yüksek olan bir boyut, bir husus. Burada yine her şeye rağmen yani en doğal olan, en güvenli olanın uzun vadede istikrarsızlıklar döneminde öncelikle en garantili yol olduğu hep dikkate alınmalı.
Evet.
Bu itibarla demir yolu hattının olmazsa olmaz bir süreç olduğu dikkate alınarak bir an önce tamamlanmalı.
Evet hocam, yani tarih İpek yolu da bu şekilde canlanmış oluyor.
Evet.
Şimdi sayın hocam, gündeme dair konular bu şekildeydi. Özetlemeye çalıştık. Şimdi geçen haftadan kaldığımız bu kalkınma konusuna başlamıştık hocam. Sürdürülebilir kalkınmaya. Yani insanların geçmiş geleceklerinden harcamadan diyelim, gelecek nesillerin kaynaklarından harcamadan sürdürmeyi devam ettirmeleri konusuna değiniyorduk. Ve bunun tabii değişik göstergeleri olduğunu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun da, şöyle ben bir hatırlatma olarak söylersem, 2007 yılından itibaren Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin, Eurostat'ın belirlediği sürdürülebilir kalkınma göstergelerini kullandığını söylemiştik. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır geçen haftadan. Ve bu tabii toplamda 130'un üzerinde başlık vardı ve 10 madde altında toplanmıştı. Biz geçen hafta biraz sosyoekonomik kalkınma hususuna değindik. Sosyoekonomik kalkınmadan ne anlaşılıyor ve Türkiye'nin bu konuda değerlendirmesini yapmıştık. Ve ikinci madde olan sürdürülebilir tüketim ve üretim konusuna geçeceğimizi bu hafta ifade etmiştik. Dolayısıyla sürdürülebilir tüketim ve üretimden başlayarak bu nedir, ne kastediliyor bundan, bunun bileşenleri nedir diyerek isterseniz başlayabiliriz hocam.
Tabii asıl olan eğer kalkınmaysa ve bunun daimiyeti bekleniyorsa, sürdürülebilir boyutu öncelikli ise, bu noktada elbette ister istemez üretim ve tüketimin de birbiriyle dengeli bir devamlılıkta olması gerekiyor.
Evet.
Yani sadece geçen hafta vurguladığımız kişi başına ne kadar düştüğü, ne kadar kişinin istihdam olduğu,
evet,
bunun emek gücün niteliğine göre ne kadar olduğu gibi hususlar değil, daha makro ölçekte ne kadar üretildiği, hangi içerikle üretildiği, ne kadar tüketildiği, hangi içerikle tüketildiğinde de bir denge olmalı.
Evet.
Öngörülebilir bir denge olmalı. Yani yıllar arasında dünden bugüne ve yarına gidişatta neyin nereye gittiğinin takibi ve görülebilir olması önemli. İşte siz de ifade ettiniz. Bu noktada Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin belirlemiş olduğu kriterlerden bir tanesi olarak sürdürülebilir tüketim ve üretim gündemde. Şimdi doğal çevrenin diyelim hani kalitesi bozulmadan, daha doğrusu çevreyi kötüleştirmeden bu üretim ve tüketim dengesinin sağlanması burada hedefleniyor. Peki bu hangi alanlarda ölçüm söz konusu? Yani sürdürülebilir tüketim ve üretim denildiğinde hangi kriterler bu noktada ülkeler açısından değerlendirme ölçütü olarak kullanılıyor?
Evet.
Yani ülkelerin hangi yönüyle gidişatı bu kriteri sağlayıp sağlayamadıklarının göstergesi olarak kullanılıyor diye bakacak olursak, dört temel kriter şu an kullanılıyor. Bunun birincisi atık miktarı. Yani kentsel ya da kırsal bölgede insanların belediyelerin alıp işte yakma bölgelerine ya da
toplama bölgelerine
taşımış oldukları atık miktarının bir gösterge olduğunu söylüyorlar.
Evet.
İkincisi yine enerjiyle alakalı bir boyut var. Ne kadar enerji tüketiliyor? İşte hane başına düşen elektrik bir örneğin enerji tüketimi ya da sektörlerde düşen elektrik enerjisi tüketimi ya da diğer enerji tüketimi diyelim gibi boyut da dikkate alınıyor.
Evet.
Yaşam için, üretim için, aile ölçeğinde olsun, kentsel ölçekte olsun, kurum ölçeğinde olsun ne kadarlık bir enerji tüketiliyorsa o kadarlık bir gelişmişlik vardır diye bakılıyor. Bu enerjinin tüketimi yanında üretimiyle alakalı olan hususlarda birlikte dikkate alınıyor ve işte sürdürülüp sürdürülemeyeceğine dair bir takım görüşler ortaya çıkartılıyor. Bir başka husus da yine tüketim sürecinde son dönemde artık daha çok önem taşıyan bir kriter olarak organik tarım alanları mevzu.
Evet.
Yani üretim ve tüketimin uzun süreli nesilden nesile aktarılabilir tarzda sürdürülüp sürdürülemeyeceğinin göstergelerinin bir tanesi doğal diyelim. Çevrenin içinde henüz bozulmamış üretim alanlarının ne olduğuna dair bir kriterleme var. İşte bütün bunlar yan yana getirilip doğal çevre kalitesinin ne kadarının nereye gittiği, yani değişim noktasında olumlu ya da olumsuz gidişatı tespit edilmeye çalışılıyor.
Evet hocam. Hocam ilk olarak sürdürülebilir tüketimden bahsettik. Dilerseniz bu tüketim üzerinde devam edebiliriz diye düşünüyorum başlangıç olarak. Ve sürdürülebilir tüketim dediğimizde benim hemen ilk aklıma gelen soru şu. Bu doğal çevrenin korunmasını kapsıyor mu? Yine doğal çevrenin içerisinde diyelim, kent ve yaşam bölgeleri de bir anlam taşıyor mu?
Elbette. Gerçi ürettiğim ve tüketim birlikte bir şekilde anlam taşıyorlar ama evet. Tüketim boyutuyla bile olaya bakacak olsak ister istemez üretim için gerekli olan ham madde, doğal kaynak, doğal çevre ister istemez akla geliyor. İkincisi de üretilenin nasıl tüketildiği, örneğin hangi ortamlarda tüketildiği, hangi kalitede tüketildiği hatta gibi boyutlar devreye giriyor. Bu çerçevede insanoğlunun doğal yaşam çevresi kaçınılmaz bir şekilde kırıyla, kentiyle, köyüyle, kasabasıyla ya da mahallesiyle ve kendi ev ölçeğinde, hane ölçeğindeki boyutuyla adeta baş köşeye oturuyor.
Evet.
Şimdi Türkiye ya da dünya diyelim, bu noktada belki ikiye ayırmakta da yarar var. Yani dünyayı genel olarak bu boyutta suçlamak çok doğru değil.
Evet.
Zira dünyadaki hassasiyet, hele gelişmiş ülkelerdeki hassasiyet bu noktada oldukça olumlu düzeyde. İşte mesela kentsel yaşam bölgelerinin diyelim insani oluşu boyutunda çok iyi standartlara ulaşılmış denilebilir.
Evet.
En azından gelişmiş bazı ülkelerde.
Ülkeler için düşünürsek.
Ama işte Türkiye gibi gelişmekte olan diyeceğimiz ikinci grup ülkelerde bu konu, bu boyut çok daha iyi durumda değil. Yani adeta vehamet düzeyinde endişe verici bir boyutta. Hani biz hep büyümeye odaklanmıştık ya.
Evet.
İşte her yıl işte %3-5 neyse büyümeyi hedefliyorduk ya.
Evet.
Nüfus artışını çıkarıp reel büyüme nedir diye bakıyorduk ya. Daha uzun vadeli işte çevrenin korunması, doğal çevrenin o anlamda ne kadar tüketildiği, nasıl tüketildiği boyutuyla beraber konu ele alınacak olunursa çok farklı bir risk dönemine doğru gittiğimizi söylemek mümkün.
Evet.
Hele Türkiye özelinde bunu söylemek çok daha net. Şimdi bir defa öncelikle en basitinden örneğin işte kentsel ölçekte yaşam standardının göstergelerine bakıldığında, evet demin ifade edildi, atık miktarı önemli, kullandığımız enerji miktarı önemli, yine tüketmiş olduğumuz ürünün organik, işte ya da genetiğinin değiştirilmiş oluşu ya da olmayışı gibi alanlar elbette önemli ama bunun yanında reel hayatta yaşamış olduğumuz muhitin bizatihi kendisi apayrı önem taşıyor. Yani doğal çevre dediğimiz husus sadece dışarıda, kırda, bayırda suların, havanın ya da toprağın diyelim temiz kalışı ya da kirliliğiyle ilintili bir husus değil. Yani sizin denizleriniz çok temiz olabilir, nehirleriniz çok temiz olabilir, doğallığını korumuş olabilir. Ormanlarınız o anlamda çok doğal olabilir belki ama bu kentsel ölçekte yaşam muhiti itibariyle konu ele alındığında nerede olduğumuz apayrı bir başlık ortaya çıkartıyor. İşte bu boyutta, bu noktada Türkiye özellikle kentler ölçeğinde, büyük kentler ölçeğinde çok ciddi bir problem içinde. Şimdi araştırmalar şöyle bir durumu ortaya koyuyor. Mesela dünya yeryüzünde işte kişi başına ne kadarlık işte yeşil alan düştüğü diye araştırılmış olunsa, mesela New York'ta işte 23-25 metrekarelik kişi başına yeşil alan düşüyor.
Evet.
Ki biz New York'u işte filmlerde, televizyonda, orada burada izliyoruz.
Gökdelenlerle dolu bir şehir.
İç içe olduğu bir muhit. Trafiğin böyle sürekli gürültü oluşturduğu bir ortam ama bir de bakıyorsunuz ki aynı muhitte kişi başına metrekare hesabıyla 23-25 metrekarelik bir alan düşüyor.
Evet.
Mesela Londra'da bu 45 civarında. İşte Amsterdam'da 36 diyor. Moskova'da 42 gibi. İşte Berlin 28 gibi yani. Türkiye'ye baktığımızda bu noktada İstanbul örneğin 1.8 metrekare düşüyor.
Yani evet, çok büyük bir fark olduğunu üzülerek görmüş oluyoruz.
Yani 25 katı
evet.
Adeta denilebilir Londra, değil mi?
Evet.
İşte Ankara'da bu 14.2 metrekareymiş. Ve Bursa'da 10 metrekare, İzmir'de 2.6 metrekare.
Evet, yani büyük şehirlerimizin hepsinde problem olduğunu...
Tabii Türkiye nüfusunun da büyük ağırlığını oluşturan kentler bunlar.
Evet.
Ve sadece İstanbul'u... Gerçi her tarafı artık büyük şehir ama
evet.
Kırıyla bayırıyla dikkate aldığımızda insanların o kırda bayırda var olan yeşil alana ulaşma imkanları da beraber bu konu etrafında dikkate alındığında durum çok daha zor. Yani insanımızın İşte bayramlarda, seyranlarda izliyoruz. İki gün tatil olsa herkes bir tarafa kaçmaya bakıyor. Neden böyle bu? Çünkü şehrin o anlamda insanı rahatlatan bir yönü yok. Ha, sürdürülebilir kalkınma işte bununla da ilintili bir husus. Sadece ne kadar mal ürettik, ne kadar mal tükettik bu dönem değil. Yani siz evet eve ne kadar kilogram et girebilir, alınabilir bu önemli ama bunun hangi ortamda tüketildiği, hangi ortamda insanın neslinin çoğaldığı, büyüdüğü, yaşadığı apayrı bir konu yani.
Evet.
İşte bu çerçevede Türkiye'nin nereye evrildiği de ayrı bir mevzu. Tamam, denizin içinde yaşıyoruz. Ama örneğin deniz ulaşımının, örneğin İstanbul'da diyelim en basitinden, toplam ulaşımdaki ağırlığı %5 civarında ancak.
Evet.
Halbuki İstanbul doğudan batıya deniz kıyısı ya da denize paralel şekilde uzanan bir coğrafya. Ya da Boğaz'ı dikkate alırsak Boğaz hattında yaşanan bir coğrafya. Buna rağmen deniz ulaşımından adeta hiç istifade edilmiyor.
Evet, çok sınırlı bir oranda istifade ediyoruz yani onu.
Evet.
Ve gittikçe de sanki düşüyor bu oran. Yani belki çok büyük bir düşüş yok ama.
İşte yeni mesela ulaşım hatları. Tamam, denizin altından geçen hatlarımız olacak ama.
Evet.
Yine de deniz ulaşımıyla entegre olma boyutuyla yeni tedbirler alma ihtiyacı var. İnsanların her şeye rağmen, tamam metrobüs güzel, eyvallah, metro harika bir şey, çok güzel ama insanların alternatifsiz sadece bu hatlar üzerinden de ulaşıma mecbur kalışı, bu da ayrı bir zorluk, ayrı bir dikkate alınması gereken başlık, bir konu. Bir başka boyut, insanların kendi konut ihtiyaçlarının bu ortamda nasıl karşılandığı.
Evet.
Şimdi İstanbul öyle işte karasal bölgeler gibi, klasik karasal bölgeler gibi genişleme alanı sınırsız bir coğrafyada değil. Yani doğudan batıya Çatalca Gebze arasında sıkışmış, değil mi?
Evet.
Yukarıda belki Karadeniz, aşağıda Marmara hattında kalmış bir dikdörtgenin içinde bir yaşam bölgesi.
Evet.
Yani şu anki gidişatla nüfus 15 milyona aştı. Gidişatla İstanbul'un çekim gücü azalmadığı için yoğunluğun daha da artacağı aşikar gözüküyor.
Yoğunluk hala artıyor.
Evet. Bu yoğunluğu nereye yerleştirilecek? Çevre bölgeleri açılmış olunsa kuzey tarafları işte doğusuyla batısıyla ya su havzaları ya da ormanlık alanlar ya da maden alanları.
Evet.
Dolayısıyla kuzey bölgelerinde her şeye rağmen çok ciddi bir sınır var. Bir de Kanal İstanbul yapıldığında da doğal olarak aslında bir sınır daha çizilmiş olacak.
Evet, yeni bir sınır oluşacak.
Ya bu sınırın da o anlamda adası diyebileceğimiz o Avrupa yakası ne kadarlık bir nüfusu kaldırmalı ya da kaldırabilir? Yani kilometre kareye ne kadar kişi düşmeli? Ya da kişi başına işte diyelim ki Dünya Sağlık Örgütü'nün beyanına göre kişi başına yeşil alan en az 9 metrekare olmalı diyor.
Evet.
Türkiye'de de gördük ki 2 metrekare.
Evet, yani biz
şu anki mevcut halde böyle bu. Nüfus artışında bu yeşil alanın daha nereye gideceği düşünülebilir. Olumlu yönde bir gidişat olabilir mi dar alanda? Yani bu yeni bir tedbiri gerekli kılıyor. Öyleyse sürdürülebilir kalkınmada üretim ve tüketim denildiğinde bu doğal çevre ve insan ilişkisi eğer gündeme düşecekse,
evet,
daha özelde işte İstanbul gibi Anadolu'nun adeta tamamı bütün vilayetleri itibariyle insanın yaşam standardı önceliğinde yeniden planlanması gerekiyor.
Evet.
İşte mesela gelişmiş ülkelerde ortalama 10-15 metrekare kişi başına yeşil alan düşerken Türkiye'de, Türkiye ortalamasında bu 1 ile 9 metrekare arasında değişiyor. Yani Türkiye'nin tamamı aslında bir problem alanı. Bunun bütüncül bir şekilde ele alınması gerekiyor. İşte bu çerçevede özellikle kent eşiği dediğimiz boyut dikkate alınmalı. Yani kentsel yaşam standardı eşiğimiz nedir?
Evet.
Bunun belirlenmesi gerekiyor. İşte ne kadar metrekare kişi başına planlayacağız? Bu sadece yeşille ilintili bir olay değil. İşte sosyal altyapı boyutu, teknik altyapı boyutu örneğin ne olacak? İşte diyelim ki insan öbeklerinin, varsayalım ki bir mahallede, bir semtteki insan öbeğinin sadece yeşil alan değil. Onun yanında ihtiyacı olan sosyal donatı diye tanımladığımız sosyal altyapı ne olmalı? Örneğin işte ibadet mekanına gitme mesafesi ne olmalı? İbadet mekanının büyüklüğü ne olmalı? diğer parklar diyelim, oyun mekanları diyelim, dinlenme alanı ne varsa, sağlık
merkezleri
o aşamada, ortamları, kültür ortamları ne varsa, evet, insanların birbiriyle temas edebileceği, buluşabileceği, dinlenme, buluşma mekanları neyse, kendi özel kültürel dokusu etrafında bunu yeniden tanımlanması gerekiyor. Yani bizim malumumuz, biz çok akrabalık ilişkilerine, komşuluk ilişkilerine önem veren bir toplumuz. Birbiriyle bir buluşma mekanı olmayan bir hayat standardı ne ifade eder? Yani biz bu çerçevede çok tüketsek,
evet,
mal noktasında, çok üretsek mal noktasında ne anlam taşır? İşte mahalle kültürünü merkeze alan yeni bir yaklaşım gerekiyor diye düşünüyorum. Yani kenti de o anlamda bir bütün olarak düşünüp o bütünün içinde her hücreyi kendi yaşam ünitesi gibi, özel yaşam ünitesi gibi görüp o çerçevede kurgulamak gerekiyor. Mesela problem alanlarından bir tanesi, demin işte yeşil alanı örnek verdik.
Evet hocam.
Ama bir başka problem alanı mesela konut yapımız. Dikeye doğru giden bir konut yapımız var. Her ne kadar son aylarda artık dikeyden vazgeçtik, yataya yöneliyoruz denilse de şimdi karşımızda bir Fikirtepe örneği var. Siz de görüyorsunuz işte Medeniyet Üniversitesi'nde beraberiz.
Hemen arkasından yükseliyor.
Medeniyet Üniversitesi'nin o yataya doğru yapılanması Fikirtepe'deki o yüksek binalarla adeta bir çelişki oluşturur halde, evet, şu an. Yani bir tarafta üniversite kendini yatayda örgütlemeye çalışırken öbür tarafta kar ve zarar mantığında, işte daha fazla olsun, daha çok kazanalım mantığında dikey bir yapılaşma ortaya çıktı. Şimdi şu denilebilir. Yani bundan sonra işte alınan karar gereğince artık çok şükür işte 15 kattan fazla binaya izin verilmeyecek denilebilir. Ama bu ne kadar durdurulabilir?
Evet, şehrin, yani bu alanının belirli olduğu bir yerde bu nereye kadar durdurulabilecek?
Yani siyaset, evet, ne kadar dayanabilir böyle bir şey? Çünkü biz bunu yıllardır gördük ki Türkiye'de siyaset direnci en az olan alan. Çünkü seçme ve seçilme önceliği bir takım tavizler vermeyi ortaya çıkarıyor. Bu noktada siyasi otorite, merkezi ve taşra teşkilatları diyelim, neye ne kadar direnebilirler? Bunun bir ayrı bir tedbiri gerekiyor. Yani öyle bir yasal ya da anayasal bir mantık, bir kültür zemini oluşturmak gerekiyor ki asla hiç kimsenin o sobaya elini değdirmeye cesaret edememesi gerekiyor. Şimdi Fikirtepe örneğini yaşamış olan bir İstanbul insanı aynı şeyi Bağdat Caddesi için istemez mi?
Evet.
Ya da Ünalan için beklemez mi? Ya da daha yukarılarda diyelim ki Ümraniye'ye beklemez mi? Ki bir zamanlar Ümraniye'nin sloganı da malum Ümraniye yükseliyor idi.
Yani böylesi bekleyebilirler.
Evet, böylesi bir beklenti ortamında alınmış olan kararların geleceği noktasında hepimiz bir bakıma daha ciddi konuyu dikkate almalıyız diye düşünüyorum. Şimdi yüksek binaların olduğu muhitin bu sürdürülebilir üretim ve tüketim boyutu bağlamında, evet, şöyle bir zorluğu ortaya çıkıyor. Şimdi insanoğlu aslında yataya göre yaratılmış bir varlık. Evet. Toprağa yakın yaşamak zorunda. Sağlık açısından bu böyle.
Evet.
Dikey bir yaşam standardı insanoğlunun doğallığını bozan bir husus. Mesela araştırmalara göre yüksek katlı binalarda büyüyen çocukların asosyal olma oranı yatayda büyüyen çocuklara göre daha yüksek.
Evet.
Neden böyle bu? Çünkü yüksek katlı binalarda belli bir yaşın altındaki çocukların, diyelim ki 3, 4, 5 yaşındaki çocukların ebeveyni olmadan, büyükleri olmadan asansörü kullanma imkanı yok.
Evet.
2 yaşındaki bir çocuğu asansöre bindirip hadi oğlum kızım sen aşağı in ya da yukarı çık diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Boyu ermiyor.
Tabii.
Girme ve çıkma zorluğu, riski ya da sakıncasından dolayı içeriyor. Ebeveynin yanında olduğu bir yaş çağı bu. Bu itibarla çocuk o daireye çıktı mı ancak anne ve babasının, büyüklerinin imkanı olduğunda aşağı inebiliyor.
Evet.
Ya da indi mi yukarı ancak öyle çıkabiliyor. Ama yatay yerleşimde çocuğun buna ihtiyacı yok. Kapıyı açtığı zaman sokağa çıkıp bahçede oynama imkanı var.
Evet.
Araştırmalar bunu ortaya koymuş. Yani yüksek katlı yapılarda 4. kattan sonra özellikle insan hareketlerinin kısıtlandığı, daraldığı ortaya çıkmış. Ve bu da insanları daha az sosyal yapan, yaşamış olduğu lokal alana daha mahkum eden bir tarz. Öyleyse Türkiye bunu niye teşvik ediyor? Niye bunun önünü kesmiyor? Yani asosyalite o anlamda hangi yönüyle Türkiye için bir artı oluşturacak ki?
Evet.
Yani insanların ilişkilerinin azalması, sadece telefona, televizyona ya da elektronik alana hapsolması bir sürü başka problemler çıkartmıyor mu? Şeye benziyor hocam. Hani trafikte kavşakta ışıklar yandığı zaman kırmızı ışıkta araçlar beklerlerken her ışık için yani her bölge için diyelim ki dört cepheliyse, dört yolluysa evet. Bu mutlaka bir yol hareket halindeyken en az ikisi
durmak
zorunda. O duruş anı 24 saat devam ettiğinde 12 saatlik ortalama sürekli orada bir yakıt tüketimi var. Bunun gibi. Yani Türkiye çok katlı ya da küçük daireli diyelim asosyal ya da parçalanmayı insana götüren yaşam muhitlerinde başka bir takım maliyetleri kabulleniyor demektir.
Evet, yani sürdürülebilir tüketim dediğimizde o zaman sadece bizim üretilen atıkları ve atıkların niteliğini değil, aynı zamanda işte kişi başına enerji tüketimi gibi hususları değil, çok daha başka hususlar, işte bu çevre sorunlarını, kent ve kent içerisinde kişi başına düşen belki yeşil alan konusunu, sizin özellikle son noktada dikkat çektiğiniz dikey büyüme gibi hususları her birini dikkate almak zorundayız. Çünkü gelecek nesillere bırakacağımız ortam bu noktada çok önemli oluyor.
Evet, işte ilaveti ifade ettiğim gibi yeni bir kriter daha ilave etmek istiyoruz burada.
Evet.
Kültür boyutu. Yani kültürel alan nereye gidiyor?
Evet.
O boyut dikkate alınmadan üretim ve tüketim sorgulanamaz diye düşünüyorum. Yani ister enerji, ister atık ne dersek deyin, doğal yaşam alanları kültürle bir şekilde ilintili olmalı. Ya da bireysel ya da sosyal diyelim kültür ve gelişme ile birlikte dikkate alınmalı. İşte mahalli diyelim ki kültürü dikkate almayan bir kent yaşam biçimi doğal olarak addedilemez.
Evet hocam. Sayın hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. Ben buradan dinleyicilerimize gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.